Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, inşallah bugünkü kavram dersimizde rızıkla alakalı bazı değerlendirmeler, yer yer yeme içme konusunda nefsimizi kontrol altında tutabilmenin güzellikleriyle alakalı bazı hususlara değinmek istiyorum. Rızık, faydalanılması için verilen bağış, pay, hisse manasına gelir. Nasip, haz, gıda ve mutlaka kendisiyle faydalanılan herhangi bir şey demektir. Rızık, dünya ve ahirette verilen bir pay için, hisse için değerlendirilir. Kendisinden yararlanılan bir şey, Allah'ın canlıya zevk ve faydalanma nasip ettiği şey demektir. Dolayısıyla sevgili dinleyiciler, İstifade edilmiş olması şarttır bir şeyin rızık olması açısından. Bundan dolayı bir kimsenin bankada veya herhangi yastık altındaki altınları, paraları, fabrikaları, yüksek yüksek binaları, yatırımları, daha büyük yatırımlar için projeleri, gayretleri, masrafları, bütün bunlar kendisiyle faydalanılmadığı için rızık sayılmaz. Aynı zamanda kendisiyle amel edilen ilim çok önemli manevi bir rızık olduğu halde kendisinden yararlanılmayan, amel edilmeyen ilim de rızık kabul edilmez. İlmin rızıkla bağlantısını bazı kardeşlerimiz değerlendirmemiş olabilir. Rızıklar bazı insanların yanlış olarak sandığı gibi sadece boğazımızdan geçen ya da giydiğimiz kıyafetlere, yediğimiz lokmalara denilmez. Bunlar rızıktır. Rızıktır da en hayırlı rızık, manevi rızıklardır. Manevi rızıklar çok daha önemlidir. Bunun başında iman gelir, takva gelir, Kur'an gelir, ibadet ve ahlak hayatımız, Allah'ı hakkıyla tanıma anlamında marifetullah gelir, zikir gelir, tefekkür ve şuur gelir. Dolayısıyla bütün bunlar da rızıktır ve en hayırlı manevi rızıklardır. Rızıklar bellidir. Kazandıklarımızın ne kadarını yiyebiliyor, faydalanabiliyorsak, ne kadarının hayrını görüyor, gerçekten istifade ediyorsak, onlardır esas rızık. Yoksa nice mal mülk biriktirir, kazanır insan kendisinden sonrakilerine bırakmak için ya da vebalini, günahını öteki dünyada çekmek için. Dünyada bolca zahmetlere, sıkıntılara katlanır ama ondan insan gibi Müslümanca yararlanamıyorsa onlar rızık filan değildir, sadece yüktür, sadece vebal taşıyacak durumlardır. Dünyada zahmetlere, ahirette de mümkün ki azaba vesile olacak hammallıktan başka bir şey değildir. Dolayısıyla böylesine çok malın kişiye faydası dokunmadığı gibi dünyada onun endişesi, sıkıntısı, stresi, bunalımı hem kazanacağım diye, hem koruyacağım diye, hem acaba hırsız mı çalacak, başka birileri mi göz verecek diye sıkıntılarını tattığı gibi ahirette de böylesine sadece mal kazanmak için halal haram özelliklerine dikkat etmeyen kişiye azap olacaktır. O yüzden rızkın ne olup olmadığını tekrar Müslümanca değerlendirmek, Kur'an açısından bunlara vurgu yapmak gerekmektedir. Evet, rızık için çalışmak gerekir. Çünkü rızkın helal veya haram olması biraz bizim çalışmamızla da alakalıdır. Çalışmak rızık için gerekli bir sünnetullah'tır. Allah her şey için bir sebep yaratmıştır. Dolayısıyla rızkımız açısından da sebepler çalışarak, araştırarak, gayret ederek elde edilmeye gayret edilmelidir. Onun için dilencilik, istemek dinimizde çok ciddi bir suç olarak kabul edilmiş ve Müslümanın alnının teriyle, elinin kazancıyla rızık sebeplerine yapışması ısrarla dinimizin emirleri arasına girmiştir. Evet, haram yolla kazanç, herhangi bir caiz olmayan, yenilmesi, içilmesi haram olan bir şeyi alıp satmak ya da hırsızlık gibi hileli yollarla insanların malını ele geçirmek, bütün bunlar rızkı haramlaştırır. Haram iki çeşittir. Ya li aynihi, kendinden bir haram, ya da li gayrihi, başka bir vesileyle haram olanlar. Dolayısıyla kumar li aynihi haramdır. Aslından bir haramlık vardır. İçki veya benzeri haram olan yeme içmeyi değerlendirdiğimizde aslından haram olduğunu görürüz. Bir de normalde yenilmesi içilmesi caiz olduğu halde hırsızlık gibi yollarla elde edilen malların haramlığı vardır ki bu bir başka vesileyle haram olan hususlardır. Dolayısıyla çalışmamak her iki kapıyı da açabilecek, rızkı haram yollarla insana ulaştırmış olacaktır. Onun için insan kaderi bilmediği için, alın yazısını değerlendirmesi mümkün olmadığı için çalarak, yalan veya hile ile kazandığı malı sanki kar olarak düşünüyor. Çalmamış olsaydı, hile yapmamış olsaydı o mala, o paraya sahip olmayacağını değerlendiriyor. Dolayısıyla rızkının haram yollarla da olsa arttığını zannediyor. Halbuki sevgili dinleyiciler, rızık artmaz ve eksilmez. Bereketi artar. Sadece arttığını zanneden insan helal olan rızkı haramlaştırmış olur. O helal yolda Allah'ın farklı lütuflarıyla muhatap olacağı ve güzel bir şekilde rızıklanacağı halde onu bilmediği için sanki rızkını değiştirmiş, artırmış zannederek haram yollarla rızık elde ediyor. Dolayısıyla rızık değişmiyor ama helal olan rızık haramlaşmış oluyor insanın gayrimeşru yollara müracaat etmesiyle. Günümüzdeki ideolojiler, dünya düzenleri, dünya görüşleri rızık konusunda da çok farklı bir görüş ortaya koyarlar. Kapitalizm her yolun mubah olduğunu, rızık konusunda sömürüyü öne çıkartarak tüketim toplumu oluşturmaya çalışır, reklamlarla hiç ihtiyaç sahibi olmayanlara bir malı çok ihtiyacı varmış gibi gösterir, her reklamda şu veya bu oranda kandırmaca, aldatmaca, ikna etme, psikolojik yöntemler kullanarak şuur altına özellikle çocukların, hanımların ve sonra imkan sahibi, hatta imkan sahibi olmayan erkeklerin zihnini çelerek mutlaka bir şeyleri alma duyusunu harekete geçirir. Dolayısıyla kapitalizmde reklam ön plandadır, yalanlar ön plandadır, vitrin, imaj ön plandadır. Müşteri kandırma ve aldatmaca kanunlara ters düşmediği müddetçe hep mübah olan, uygun olan yöntemlerdir kapitalist sistemlerde. Dolayısıyla habire almak, habire tüketmek, habire insanın midesini düşünmesi söz konusudur. Hani şairin dediği gibi bir kişiye dokuz, dokuz kişiye bir pul. İşte kapitalizmin dağıttığı durum, ortaya koyduğu sistem bununla izah edilebilir. Yani 100 tane ülke varsa, ki 200'e yakın ülke var, 90'ının %10'la idare ettiği ama 100 ülkenin 10 ülkesinin dünya zenginliğinin %90'ına sahip çıkmak için çöreklendiği, hatta diğer %10'a ait olan, diğer %90'a ait olan mal varlığının, dünya mal varlığının %10'una da göz dikip onları işgalle mecburi yöntemlerle ellerinden mallarını almaya çalıştığı bir düzenin adı kapitalizm. Bunun karşısında da bir komünizm var. Orada da şahsi mülkiyetin olmadığını görüyoruz. Her şey devletin. Eşitlik, ortaklık adı altında fakirlikte, yoklukta bir eşitliğin öne çıkartıldığı ama yine Komünist Partisi gibi ayrıcalıklı grupların kaymak tabakasını oluşturarak esas malı götürdüğünü değerlendirmek mümkün. İslam'da ise sevgili dinleyiciler, faiz ve sömürü, kapitalizmdeki mala tapmak ve para için, mal için her yolun meşru olduğu gibi durumlar söz konusu değildir. Bunlar haram kabul edilmiştir. Ama bunun yanında komünizmdeki gibi şahsi mülkiyetin, alışverişin yasak olması söz konusu değildir. Alışveriş, şahsi mülkiyet helaldir. Dolayısıyla ayet-i kerimenin çok küçük bir parçasında Allah bu çağımızın en İslam dışındaki iki zalim düzenine cevap mahiyetinde onları reddeden bir yaklaşımla İslam'ı tanımlıyor. Ehallallahul bey'a ve harramer riba. Bakara suresindeki bu ayette Allah alışverişi, helal yoldan ticareti mübah kıldı, meşru kıldı, helal kıldı. Faizi ve faizin getirdiği ve faiz gibi sömürüyü haram kıldı diyor. Dolayısıyla birinci parçada komünizme itiraz, onu reddetmek, ikinci ifadede kapitalizmi reddetmek ve İslam'ın orta yol, vasat ve adil bir sistem olduğunu ortaya koyan bir yaklaşımı görüyoruz. Tabir caizse kapitalizm suyun buharlaşmasıdır, genleştirilmesidir, aşırı özgür tutulmasıdır. Komünizm de suyun dondurulması, buz haline getirilmesidir. Ne buhar insana suyun tadını verecek, susuzluktan insanı rahmete ulaştıracaktır, susuzluğunu kandıracaktır, ne de buz yalamakla insan su ihtiyacını giderebilecektir. İşte İslam buhar da buz da değil, ikisinin ortasında olan bir rahmet vesilesi su örneğiyle ifade edilebilir. Kapitalizmde mal şahsındır, kimse karışamaz, devlet sadece vergisini alır o kadar. Komünizmde ise mal mülk hep devletindir. İslam'da ise mal, mülk, para Allah'ındır. Mülk tümüyle Allah'a aittir. İnsan sadece emanetçidir. Mal benim değil mi? Ben kazandım. Kimse bunun hesabını soramaz diyemez bir Müslüman. Dolayısıyla mülkiyet iddiası mecazi ve kısmi anlamda doğrudur. Dolayısıyla aslında malın tümüyle sahibi Allah'tır. İnsanlara dilediği kadar bunları imtihan vesilesi olsun diye rızıklandırır, nimetlendirir, istediği kadar verir. İnsan bir emanetçidir, bir veznedar gibidir mal mülk karşısında İslami anlayışa göre. Dolayısıyla kapitalizmdeki gibi insan malın kulu değildir. Kapitalizmde insan paranın kölesidir. Para onun farkında olarak veya olmayarak bir tanrısı, bir ilahı konumundadır. Bir mobilyasının veya arabasının çizilmesine rıza göstermez, toz kondurmak istemez. Ama dini, namusu çizilmiş olsun, ona zarar gelsin, o pek fazla umurunda değildir kapitalist insan için. Çünkü en önemli varlık paradır, maldır, mülktür bir kapitalist için. Dolayısıyla böyle bir insanların ortaya çıktığı bir toplumun da paranın ilahlığına şu veya bu şekilde rıza gösteren bir toplum olduğunu değerlendirebiliriz. İşte kapitalist toplumlarda süpermarketler birer tapınağa dönmüştür. İnsanlar alma içgüdülerini tatmin etmek için sık sık, en azından hafta sonları oraya mutlaka uğrama ihtiyacı duyar. Oralarda kendini tatmin etmek için bir ibadet coşkusuyla mallara bakar, ambalajlara bakar, yeni çıkan ürünleri takip eder, alma dürtüsünü tatmin eder, bakma dürtüsünü tatmin eder. Bununla bozulmuş psikolojisi tatmine güya gitmeye çalışılır. Evet, dolayısıyla kapitalizmde bu böyledir ama İslam'da rızkın sahibinin Allah olduğu ve esas rızkın manevi rızıklar olduğu unutulmaz, değerlendirilir ve ancak insanca, Müslümanca yararlanıldığı müddetçe bir malın, bir paranın rızık olduğu anlayışıyla helal yoldan yararlanılacak bir rızkı insan ister. Ve eski insanlarımızın yaptığı dua gibi Allah'tan dua eder. Çok verip azdırmaması, az verip gezdirmemesi için. Yani ne çok zenginliği ne de çok düşkünlük anlamında aşırı fakirliği ister. Müslüman gönlü gözü tok olan insandır. Kanaat sahibi insandır. Dolayısıyla malın mülkün birer imtihan olduğunu değerlendirerek bu mal imtihanı, para imtihanını daha çok fazlaca sahip olanların imtihanda zorlandığını, az rızıkla imtihan olanların çoğunlukla imtihanı kazanabildiklerini düşünür ve aşırı zengin olmadığı için hatta Rabbine şükreder, hamd eder. Evet sevgili dinleyiciler, Razzak Allah'tır. Nice insan dükkanına er-rızku alallah yazısı yazar. Yani rızık Allah'a aittir, rızkı veren Allah'tır anlamında. İslam'ın önemli bir prensibidir. Allah'ın Razzak olduğunu kabul etmek. Razzak Allah'ın isimlerinden, Esma-ül Hüsna'dan biridir ve tek rızık veren Allah'tır. O yüzden Müslümanlar buna inanırlar. Müslüman tüccarlar rızkın Allah tarafından verildiğini, tayin edildiğini kabul eden bir yaklaşım sergilerler. Başkasına kıskançlık duymazlar. Gıpta etmiş olsa bile onlara tamah etmezler. Onların elinden paranın malın çıkmasını istemezler ve meşru helal yoldan ayrılarak rızık elde edeceğini düşünmezler. Ve kimi esnaf duvarlarına er-rızku alallah yazar ama bazılarının davranışı hiç de rızkı Allah'ın verdiğine inanma gibi bir davranışı ortaya koymaz. Kapitalistçe bir yaklaşım kiminin söz konusudur. İnsanları kandırarak, yalan söyleyerek, malın hilesini söylemeyerek, yalan yere veya çokça doğru yere yemin ederek rızkın artacağını düşünür. Kimisi de haram helal demeden Allah'ın yasak olduğu, yasak kıldığı malları, ürünleri pazarlamaya çalışır. Dükkanında, kahvesinde bira satar, içki satar. Ya da gayrimeşru gazeteler satar, caiz olmayan kitaplar veya başka malları insanların tüketimine sunar, sigara satar. Dolayısıyla helal olan rızkına haramlar da karıştırmış olur. Bu rızkı Allah'ın verdiği anlayışına, inancına ne kadar uygun bir davranıştır. Allah'ın dediği olur levhasını yazdığı halde şeytanın paranın dediği olur şeklinde davrandığı, rızkı sanki haram yollarla artırabileceği yaklaşımını benimseyecek tarzda gayrimeşru ticaret yapan insanın kendisini veya müşteriyi kandırmak için er-rızku alallah tabelalarını astığını ya da hatta astığı tabeladaki yazıyı kendisinin bile okuyamadığını, anlamadığını süs olsun diye işte üzerinde Arapça bir yazı bulunan böyle bir tabela astığını düşünmüş olabiliriz. Ve kapitalizm toplumda da hayli yaygındır ki sadece devlet düzeni olarak değil halkın da dini imanı para denilebilecek kesimleri vardır ve halkın önemli bir kesimi parayı veren düdüğü çalar diye kapitalistçe bir düdük öttürür. Paran kadar konuş der insanlar birbirlerine. Sanki parası azsa konuşma hakkı yoktur. Paranın ancak insanı konuşturduğu, ne kadar çok parası varsa insanın o kadar konuşmaya hakkı olduğu gibi kapitalist yaklaşım vatandaşın da deyimlerine kadar ulaşmıştır. Bir insanın değerini diniyle, imanıyla, ahlakıyla, iffetiyle, karakteriyle değil, parasıyla ölçer nice insanlar. Bunun için sen kaç paralık adamsın der. Yani bir insanı parayla alıp satabilecek ya da bir insanın değerinin para karşılığında belirli bir miktar olabileceğini düşünecek şekilde kaç paralık adam ya da ciğeri beş para etmeyen adam tabirleriyle parayla adamın değeri ölçülmüş olur. Yine işte bu tür anlayış ye kürküm ye anlayışına sahiptir. Arabası varsa, elbisesi işte grand tuvaletse, kravatı takım elbisesi olanlara ya da lüks giyinen, evi lüks döşenmiş olan insanlara itibar daha fazladır. Diplomaya itibar daha fazladır. Maddi makamlara itibar daha fazladır. Dolayısıyla gösterişe, imaja, insan kandıracak dış zahire ilgi daha fazladır. Bütün bunlar kapitalizmin insanlara getirdiği yanlış bir hayat anlayışıdır. Kapitalistçe ve parayı putlaştıracak şekilde bir dünya görüşüdür ki bir Müslümana bütün bu anlayışlar yakışmaz. Bir Müslüman arabanın evvela motorunu önemser, kaportasını değil. Ama günümüz öyle bir durumda ki makyaj önemlidir, kaporta önemlidir, dış görünüş, imaj önemlidir. Ruh olmasa da olur, arabanın motoru olmasa da olur. O görüntünün arkasında çok çirkin bir karakter, bir yaşama biçimi olursa olsun hiç önemli kabul edilmez günümüzdeki kapitalist yaklaşım içerisinde. Sevgili dinleyiciler, rızık konusunda rızkın bereketinin artması, manevi yönüyle çoğalması söz konusudur Allah'ın katında. Hiç kimse kimsenin rızkını yiyemez. Rızkın bereketinin artması için de her şeyden önce infak edilmesi lazım. Allah yolunda sadaka verilmesi, fakirlerin gözetilmesi lazım. Müslüman bilir ki dalları budanan asmanın, ağacın daha gür meyve vermesi söz konusudur. Dolayısıyla Ramazan'da infak ederek, zekat ve sadaka vererek dallarımızı budamamış, mallarımızın, paramızın budanmadığı bir durumda arttığını zannederiz ama hiç de öyle değildir. Kıyamayıp da dallarını budamadığımız asma nasıl daha az meyve verecekse işte kıyamadığımız paramızdan dolayı da rızkımız artmayacak. Nice belalar, sıkıntılar, hastalıklar, dertler yönüyle hırsızlığa kurban gitme, çaldırma veya başka yollarla heder etme yönüyle o rızık bizden çıkacak ama sevap da gelmeyecek. Ayrıca üzüntüsünü, sıkıntısını çekmiş olacağız. Ayrıca onun vebalini de ahirette götürmüş olacağız. Onun için rızkın manevi yönüyle çoğalması, bereketinin artması için infak edilmesi lazım. Arı çalıştığını insanların hizmetine de sunduğu, infak ettiği için başlara taç olur, başlarımızın üzerinde gider. Karınca sadece kendini düşünüp çalıştığından sadece kendisini yararlandırdığı için ayaklar altında ezilmeye mahkumdur. Tabii bu hayvanlar için problem değil ama insanların böyle değerlendirip kendilerine ibret almaları, çıkarımda bulunmaları için bu örnekleri vermiş oluyorum. Rızkı istemek için Allah'a hayırlı helal rızıklar talebinde bulunmamız güzeldir. Ama sadece kavli dua ile rızık istemek yeterli değildir. Her türlü duamızda dille dua ettiğimiz gibi davranış olarak o istediklerimize uygun yaşama biçimiyle fiilen de dua etmeye gayret etmeliyiz. Yani ekmek için ekmek lazım. Tohumu, buğdayı tarlaya ekmeden ekmek beklemek herhalde doğru olmaz. Evlenmek için, çocuk için nasıl evlenmeye ihtiyacı varsa, rızık için de fiili dua anlamında çalışmaya, rızkın vesilelerine yapışmaya ihtiyaç vardır. Yani rızık benim olduğuma göre ayağıma gelir, çalışmasam da olur diyemeyiz. Bunlara mütevekkil değil, müteekkil denilir. Dolayısıyla yiyiciler, tevekkül edenler değil de hazırcılar anlamında kullanılır ve bu haşa Allah'ı imtihan etmek gibi çok yanlış bir neticeye varır. O yüzden Allah'tan helal rızık, bol rızık diye dua ederken, talep ederken aynı zamanda fiili duamızla çalışmamız, helal yoldan bir işle uğraşmamız rızkı helal yoldan artıracak gayretlerde bulunmamız lazımdır ki bu da bizim organlarımızın duasıdır. Allah'ın taksimine rıza göstermeliyiz. Kanaat sahibi olmalıyız. Sabır ve şükür gibi iki nimete sahip olmaya çalışmalıyız. Sıkıntılarımızda, paramızın, malımızın azlığında sabır gibi bir kulpa yapışmalı. Nimetlerle imtihan edildiğimizde de şükür gibi Allah'ın nimetlerini takdir eden, ona hamdü sena eden, şükreden bir özelliğe girmeliyiz. Evet, rızık konusunda Allah yeryüzünü insanlara boyun eğdiriyor. Bitkiler ve hayvanlar hep bizim rızkımız için sebep teşkil etmek adına bize hep hizmet ediyorlar. Yağmur yağdırıyor Allah, su yerlerde depo ediyor. Hep bizim istifademiz için. Bunların yağmurun devamlı devri daim olması, bitkilerin devamlı her bahar, her yaz bolca kendilerini göstermesi, yokluğa gittikten sonra tekrar varlık sahnesine çıkması, hep rızık açısından Rabbimizin razzak olduğunu gösteren bazı özelliklerdir. Hiçbir canlının rızkı unutulmamış sevgili dinleyiciler. Bizimki mi unutulacak? Dolayısıyla yer altındaki küçük küçük böceklerin, solucanların, efendim yer üzerindeki işte küçük küçük gözü ne kadar vardır, var mıdır diye tartışacağımız küçük böceklerin bile, havada uçan kuşların, efendim ormanlarda yaşayan değişik hayvanların ya da denizlerde yaşayan nice balık cinsinin veya denizde yüzen diğer canlıların rızkını unutmayan Allah, yüz binlerce çeşit cins hayvanın, yüz binlerce çeşit nebatın rızkını ayaklarına gönderen ya da onların kolaylıkla rızık temin edeceği imkanları hazırlayan Allah, insan gibi yeryüzünün efendisi olan, halifesi olan varlığın rızkını mı unutacaktır? Açıkça Kur'an-ı Kerim, وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ. Siz aman ha, evlatlarınızı açlık korkusundan dolayı onları nasıl besleriz diye öldürmeye ya da daha doğmadan doğum kontrolü ile açlık endişesinden dolayı nasıl beslerim diye çocuk doğurmamaya gitmeyin. Onları da biz rızıklandırıyoruz, rızıklandıracağız, sizi de biz rızıklandırıyoruz diyor İsra suresinin 31. ayetinde. Onun için birkaç çocuğa nasıl bakabilirim, nasıl onları karnını doyurabilirim diyen anne baba Allah'ın rızık vericiliğine yeterince inanmıyor, kendi gücünü sıfırlamaya çalışıyor. Allah'ın verdiği sıhhati, sağlığı, aklı helal yoldan rızık talebi açısından değerlendiremeyecek acziyette olduğunu ifade ediyor demektir. Sevgili dinleyiciler, rızkı her şeyden önce Allah'ın verdiğini unutmayalım. Mülk suresinden iki ayet meali vereyim. اَمَّنْ هَذَا الَّذ۪ي يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَ. Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar buyuruyor Cenab-ı Hak. Mülk suresi 21. ayetinde. Mülk suresinin yani Tebareke diye başlayan surenin son ayeti, 30. ayeti, kul estağfirullah, kul eraeytum in asbaha ma'ukum diye başlayan ayetin meali şöyle. De ki, suyunuz bir sabah çekilivermiş olsa, bir sabah yataklarınızdan kalkıp da akar suların tümüyle akmadığını, çeşmelerinizin, musluklarınızın akmadığını görmüş olsanız, söyleyin bakalım size kim bir akar su getirebilir der. Mülk suresi 30. ayetinde. Dolayısıyla rızkı veren Allah'tır. Kesivermiş olsa, suyunu vermemiş, rahmetini indirmemiş, yağmurunu yağdırmamış, yer altındaki depoladığı suları bir an yok edivermiş olsa, kim bir su getirecek, kim rızık getirecektir? İşte okullarda öğretirler çocuklara, suyun terkibi iki hidrojen bir oksijendir diye. Hadi bakalım insanoğlu hidrojenlerle oksijenleri bir araya getirsin de su gibi bir nimeti yaratmış olsunlar laboratuvarlarda. Madem iki hidrojen bir oksijenden meydana geliyor, hidrojenleri toplayın, oksijenlerin de yarısını ona katın ve yağmur beklemeyin, susuz olan yerlere bolca su dağıtın. Laboratuvarlarda su imal edin. İnsanoğlu tabii ki bir su imal etmekten, küçük bir Allah'ın verdiği rızka eş bir rızık üretmekten çok mu çok acizdir. Dolayısıyla hidrojeni de oksijeni de yaratan Allah'tır. Ama hidrojen ve oksijeni bir araya getirerek suyun icat edilemeyeceğini de insan aklı herhalde bilmeli ve bir suyun ne kadar büyük bir nimet olduğunu, işte Ramazan'da akşama kadar su içemediğimizden, Sudan gibi ülkelerde insanların suya hasret olmasının ne anlama geldiğini, Kerbela gibi feci bir tarihsel olayın su ile de bağlantısını değerlendirmek ve Allah suyunu kesivermiş olsa ne olurdu diye düşünmek, ahirette susuz, sadece irin içecek, sıcak, kaynar, haşlanmış su verilecek, kan içirilecek bir azap ile azaplanmanın ihtimalini değerlendirip Allah'ın nimetlerini tekrar şu Ramazan'da susuz ve aç olarak günümüzü akşama kadar geçirdiğimiz zaman diliminde tekrar bir değerlendiriverelim. Onun için açların halinden açlık çekerek anlayıp onlara infak etmeye, yardım etmeye ve Allah'ın verdiği bu nimetlere şükredecek bir gönül zenginliğine ulaşalım inşallah. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah soruyor, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Yunus Suresi 31. Sevgili dinleyiciler, bir yağmuru, suyu değerlendirirken bir düşünüverelim. Kuraklığın devamlı olduğunu düşünsek ya da yağmurun tufana dönüştüğünü düşünsek, kar tanesinin yumruk gibi indiğini, dolunun işte yumruk gibi kafalarımıza düşüverdiğini hesaba katsak ne olurdu? Yağmurun daha sert, gökten taş yağar gibi indiğini, temiz olmadığını bir değerlendirmiş olsak neler olurdu? Bütün bunlar yağmurun bile büyük rahmet olduğunu, zaten halkın yağmura rahmet dediğini bir neticelendiriyor. Evet, toprak devamlı yetiştirecek imkana sahip kılınmasaydı, binlerce, yüz binlerce, milyonlarca senedir toprakta hala ürünler yetişiyor ve toprak ürün verme özelliğini tümüyle kaybetmiyor. Güneş, yağmur, toprağın bu ürün verme özelliğini beraberce oluşturarak ortaklaşa Allah'ın rızkına vesile oluyorlar. Bütün bunları bu hale koyan, bütün insanlara hizmet edecek şekilde onları yaratan Allah'a şükretmek bir insanın mecburi görevi değil midir? Evet, bu düzenin işte devri daim yaparak bitkiden hayvana, hayvandan bitkiye suyun buharlaşması, buharın su olarak, yağmur olarak tekrar inmesi ve toprağın hep devamlı nimet vererek ürün elde edeceğimiz imkanlara sahip olması hep Allah'ın Rezzak ismiyle rahmetini ortaya koyuyor. Nimet sahibi olan Rabbimizi değerlendirmemiz, ona şükretmemiz gerektiğini bize hatırlatıyor. Evet, yağmurun, karın aynı zamanda sanat tarafı, huzur tarafı da ayrı bir özelliktir. Bir karın şeklinin, kar tanelerinin şeklinin nasıl bir sanat eseri olduğunu ansiklopedilerde kar maddelerine bakarak kar kristallerinin o güzelim sanat eseri olarak tek tek melekler tarafından nasıl süslendiğini bir değerlendiriverelim. Yine yağmurun verdiği bir huzuru, güzel kokuyu, canlılığı, serinliği, bir temizlik durumunu, yağmur vasıtasıyla Allah'ın bütün sokakları, çarşıları, toprakları, ağaçları, çatıları kirlerden arındırıp tertemiz yaptığını, bütün kainatı yıkadığını, ruhlarımızı da yağmura bakarak yıkadığını, arındırdığını bir değerlendiriverelim. Yani verdiği bir huzuru düşünelim. Su sesinin güzelliği bile önemlidir. faydası, nimet olması yanında suya bakmanın, deniz kenarında efendim bir dere, bir ırmak kenarında oturmanın, hele hele bir suyun yukarılardan düşerek şelale biçiminde akmasının insanda uyandırdığı bir güzelliği düşünelim. Ve cennetin güzelliklerinin tasviri konusunda zemininden ırmaklar akan cennetler tasvirinin bizim açımızdan ne kadar önemli olduğunu bir düşünelim. Hapların, şurupların tadıyla bir mukayese edelim. Vitamin hapları var. Şekilleri, lezzeti, tadı ne kadar güzeldir? Herhangi bir tabii doğal gıda ile mukayese edilebilir mi? Makine sesleriyle kuş cıvıltısı veya su sesinin mukayesesi ne kadar doğal olanın, tabiatta Allah tarafından var edilenlerin güzelliğini ortaya koyar. Hele cennet nimetlerinin güzelliği çok bambaşka. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir insan hayalinin ulaşamadığı güzellikleri Allah yarın öteki dünyada inşallah Müslümanca yaşayan insanlara lütfedecek, verecektir. İşte sahte tanrılar kendileri insanlardan rızık beklerken Allah kendisi rızıktan tümüyle müstağnidir, ihtiyaçsızdır. İnsanları tümüyle rızıklandıran sadece Allah'tır. Evet, sahte tanrılar hep insanların kendisini doyurmasını bekler. Putlar, heykeller, eskiden beri insanların inandığı farklı tanrılar hediyeler isterler. İnsanlardan bile kurbanlar isterler. Kimileri bakire kızları, kimileri başka insanları tanrılarına, heykellere, putlara kurban ederler, ona takdim ederler. Çelenk verirler. Dolayısıyla kimi putlar insanlardan veya hayvanlardan kurban eti yiyen et obur kabul edildiği halde bazı putlar ise ot oburdur. Onlara da tarihten beri bazı putlara çelenkler verilerek bir şeyler ikram ederler. Halbuki Allah kendisi hiçbir hediye, hiçbir ikram, hiçbir rızık ile ona sunulması gereken bir şey söz konusu değildir. Kurbanda etleriniz Allah'a ulaşacak değildir. Onların kanı da ulaşacak değildir. Sizin takvanız Allah'a ulaşacaktır denilir. O eti de biz kendimiz yiyeceğizdir. Kanı biz kendimiz için akıtıyoruzdur. İçimizdeki kan akıtma duygusunu en meşru bir yoldan tatmin edelim diye. Ama Allah, tekrar edelim, hiçbir rızka ihtiyaç hissetmez. İnsanlar haşa Allah'ı doyurma, ona ikram etme durumunda değildirler. Başka putlara, putçuların ikram ettikleri gibi böyle bir şey söz konusu değildir. Ama Allah'dır bizi rızıklandıran, doyuran, bize bolca nimetler ihsan eden Allah'tır. Evet sevgili dinleyiciler, açlıkla tokluğun Ramazan'da çok daha güzel değerlendirildiği, yeme içmenin insana verdiği faydalar ve zararların, çok yemenin açlığı problemlerin Ramazan'da daha çok değerlendirildiği bir atmosferi yaşıyoruz. Dünyada fakirler tek tük intihar ettiği halde daha çok zenginler intihar ediyor. O yüzden fakirlerin hırsızlığı ile zenginlerin hırsızlığını bir mukayese ettiğimizde deveyi hamuduyla yutanlar diye ifade edeceğimiz şekilde esas büyük hırsızların büyük zenginlerden, makam sahiplerinden çıktığını düşünelim. Onun için açlıkla imtihan çok fazla zor değildir. Nice insan bu imtihanı kazanabiliyor. Ya da en azından açlıkla değilse de fakirlikle, para azlığıyla, mal azlığıyla imtihan çok zor değildir. Esas mal çokluğuyla insanlar imtihanlarını daha fazla kaybediyor. Paranın olgunlaştırdığı insandan çok daha fazla mahvettiği insanları görüyoruz. Onun için açlığından ölen pek kimse yok. Ölen varsa, ki Türkiye'de pek yoktur herhalde, ölen varsa Afrika'da veya bazı yerlerde, bu onun lokmasını çalan zalimler, dolayısıyla katiller yüzündendir. Evet, yoksa Allah'ın rızık vermediğinden, onun çevresinde rızık kaynağı olmadığından değil, onun eline, malına göz diken insanlardan dolayıdır. Amerika'nın Afganistan'ı işgal etmesi, Irak'ı işgal etmesi aslında açlığından, göz açlığından dolayı diye ifade edebiliriz. O kadar sömürücü bir anlayışa sahip olduğu, dünyayı sömürdüğü yetmiyor gibi hala fakirin fukaranın petrolüne, doğal zenginliklerine, onların topraklarındaki madenlere ve üstündeki zenginliklere talip olmak için işgallerini sürdürüyorlar, zulümlerini devam ettiriyorlar. Dolayısıyla Allah'ın 10 pulunu bekleye dursun 10 kul, bir kişiye tam 9, 9 kişiye bir pul. Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şah olsa diyor şair. İşte insanlar bir pula zor sahip olurken, onların elindeki bir pula da göz diken, 10 pulun 9'una sahip olan bir kapitalist zihniyet var. Bunları hesaba katmak, dostumuzu, düşmanımızı değerlendirirken bunları da değerlendirmek mecburiyetimiz var. Her şeyden önce gönül zenginliği çok önemli sevgili dinleyiciler. Hadis-i şerifte zenginlik mal çokluğuyla olmaz. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir buyurulur. Hadis olmasa da işte meşhur bir söz vardır. Kanaat tükenmeyen bir hazinedir diye. Onun için kanaat gibi bir nimete sahip olmamız gerekiyor. Gönül zenginliği çok önemli. Geçim sıkıntısı gibi ifadeler daha 25-30 sene oldu çıkalı. Ondan önce insanlar şükrediyorlardı. Azıcık aşım, ağrısız başım diyorlar. Ve verdiği nimetlerin şükrünü eda etmek için Rabbine niyaz ediyorlardı. Evlerinde eşya çok azdı. Sofralarında rızık çeşitleri çok azdı. Ama gönülleri zengindi, daha huzurluydu, daha hayatları bereket içinde geçiyordu, daha şükürle, daha zikirle, daha ibadetle yaşıyorlardı insanlar. Maalesef kapitalizm tüketme hırsını bize verdi ve tüketim toplumu olmaya çoktan aşina oldu içinde yaşadığımız toplum. Bundan dolayı da bunca varlık var iken bitmez gönül darlığı diyor şair. Gönül darlığı bitmez oldu bu kadar malın içerisinde. Şükürsüz, şikayetçi bir toplum olduk. İsrafçı ve habire alan, habire tüketen, paramız yoksa bile, işte efendim düzenin gayrimeşru tüketimi hırslandırmak için bazı oyun, bazı hileleri ortaya konuluyor. Parası olmayan insanlara güya Allah rızası için değil tabii yardım olsun diye kredi kartları, işte çekler, senetler vesaireler devreye giriyor. Özellikle kredi kartları hem faizci banka sistemine katkı hem de insanın ayağını yorganına uzatmayacak şekilde parası olmadan bile tüketimi hırslandırması, hızlandırması açısından çok büyük zararlara insanları götürüyor. Onun için sevgili dinleyiciler, Allah'ın verdiği rızkı helalından kazanmaya çalışmak ve o rızkı kendimize zaruri olarak tüketeceğimiz miktarını ayırdıktan sonrasını infak etmeye gayret etmek ve çokça zenginliğin büyük bir zor imtihan olduğunu değerlendirerek Allah bizi çokça zenginlerden kılmadıysa şükretmek çok daha önemli bir durumdur. Evet, rızkın onda dokuzu ticaret ve cesarettedir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Memurluk gibi belirli şeylere talip olmaktansa helal ve meşru yoldan ticaretle, girişimcilikle uğraşmak çok daha önemlidir ve Peygamberimizin tavsiyesine uygundur. En helal rızık talebi savaşlarda Allah yolunda yapılan cihatta elde edilen ganimetten sonra ticarettir. Temiz rızıktan faydalanırız. Nefsimizi kırmak için lezzetli olan şeyleri de haram kabul etmek, söz gelimi bazılarının yaptığı gibi et yememe orucu gibi yanlış oruç vesaire gibi değerlendirmeler tümüyle İslam dışıdır. Rabbimiz Araf suresi 32. ayetinde Allah'ın kulları için yarattığı ziyneti, güzel rızıkları kim haram kılabilir diyor. Dolayısıyla Allah'ın helal kıldıklarını haram ilan etmek bir Müslümana yakışmayacak çok çirkin bir durumdur. Sevgili dinleyiciler, bağımlılık da tiryakilik de kınanmış bir şeydir. Sadece içkinin, sadece sigaranın tiryakiliği olmaz. Elbette o tür tiryakilikler çok çirkin tiryakiliklerdir ve böyle bir şeye sahipsek Ramazan'ı fırsat bilerek sabahtan akşama kadar sigara içmiyoruz, başka kötü alışkanlıklardan uzak kalıyoruz, akşamdan sabaha kadar da içmeyebiliriz diyerek Ramazan'ı fırsat bilerek bu bağımlılıklardan kurtulmak en doğrusudur, en güzelidir. Ama bilelim ki çay tiryakiliği bile, kahve tiryakiliği ve benzeri tiryakilikler bile bir Müslüman açısından bir zillettir, hoş bir şey değildir, takva sahibi insanların yapabileceği bir durum değildir. Her gün ekmek yeriz, su içeriz ama tiryaki olmayız. Bir insan ben kahvaltıda şu şu eksik olursa kahvaltıya oturmam diyebiliyorsa, yemekte mutlaka şu olacak, yemekten sonra da mutlaka şunu yakacağız veya içeceğiz diyebiliyorsa, bu nefsin azgınlığından dolayıdır, bir tiryakiliktir. İnsanı esir alan bir durumdur. İşte o yemek kendisinden daha üstün olmuş oluyor. Böyle insanlar yemek için yaşayan insanlardır, yaşamak için yiyenler değildir. Nefsin, arzunun, gıdanın esiri, tutsağı, bağımlısı olmaya insanı götürür bu tür yaklaşımlar. Onun için sağlığın yolu az yemektedir, perhizdedir. Tiryakiliklerin hepsinden uzak bir olgun yaşayıştadır. Oruç zaten böyle bir özelliği ve güzelliği insana götürür. Oruç tutun, sıhhat bulun, yürüyün, sıhhat bulun diyen bir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Az yememizi ısrarla emreden bir peygamber var. Onun için kapitalizm insanları çok yemeye, çok tüketmeye götürürken, İslam'ın az yemeyi teşvik ettiğini, sade bir hayatı, israfsız, lüksten uzak bir yaşayışı insanlara sevdirdiğini değerlendiriverelim. Evet, yiyecekler arttığı için hastalıklar çoğaldı. Şükür azaldı, nimetler arttı, şikayetler daha fazlalaştı. Ayrıca tabii hormonlu gıdalar, naylon yiyecekler, kolalar ve benzeri temiz olmayan gıdalar ne yaptı? İnsanları hep hem hasta etti hem helal anlayıştan uzaklaştırdı. Onun için yeme içmemize şu Ramazan günü çok daha Müslümanca bakıp değerlendirelim. Rızkın genişliğinin, zenginliğin önemli bir imtihan olduğunu değerlendirelim. Dünya ödül veya ceza yeri değil, sınama alanıdır. Rızık genişliği de bir ödül değildir, zor bir imtihandır. Malın kaybedilmesi veya bulunmaması da o malın haramlığına sebep olmaz. Fakirlik de suç veya ceza değildir. Niye gavurlar daha çok zengin, Müslümanların önemli bir kesimi fakir dersek, bu Allah'ın imtihanı ile alakalı veya ya da insanların çalışma konusunda nasiplerini fiili dua olarak arayıp aramadığı ile alakalıdır. Ama tekrar edelim, rızkı dağıtan Allah'tır ve esas müminleri ahirette rızıklandıracaktır. Ve müminlerin dünyadaki esas rızkı manevi rızıklardır. Sabır, kanaat, şükür, infak gibi Allah'a yakınlığı oluşturan rızıkları hiç de küçük görmemeniz, daha büyük önemde görmeniz gerekiyor. Rızıktaki farklılıklar Allah'ın takdiridir. Şura suresi 27. ayette Allah kullarına rızkı bollaştırsaydı yeryüzünde onlar azarlardı diyor. Onun için rızık genişliği bir imtihandır. Elindeki mal, eğer biz zenginsek düşünmeliyiz ki elimizdeki mal Allah'ındır. Malı kötüye kullanmaktan, tuğyanül mal dediğimiz şeyden sakınmalıyız. Mal bazen sahibini azdırır. Eğlence, lüks hayatla, işte lale devri hayatını dayatmakla, Karunların yaşam tarzını ortaya koydurmak, 5 yıldızlı otellerde, plajlarda eğlenmek ile Müslümanın dava adamı özelliğini, Allah'a kulluk yapma özelliğini geri planlara atması hep zenginliğin imtihanını zorluğuyla alakalıdır. Çoğu insanlar bu imtihanı kazanamadığı için hayatlarını da ahiretlerini de mahvederler. Karun ve Salebe kıssalarını unutmamak lazım. Eğer rızkımız dar ise, fakir olduğumuzu değerlendiriyorsak, bunun da bir imtihan olduğunu düşünmeliyiz. Rızkın genişliği ve darlığının imtihan olduğu bilinci, açlıkla imtihan olacağımız, müminlerin mutlaka mallardan, nimetlerden, meyvelerden noksanlaştırmayla açlıkla imtihan olacağı Bakara suresi 155'te ifade edildiği gibi değerlendirilmeli ve sabır göstermeliyiz. Sabır büyük bir ibadettir. Bu ibadete sahip olmalıyız. Üzülmemeliyiz. Resulullah'ın ve ashabının karınlarına açlıktan dolayı günlerce taş bağladığını değerlendirmeliyiz. Dünya metağı az ve geçicidir, lezzetleri fanidir, çok çabuk unutulur. Esas ahiret nimetleri önemlidir, esas manevi rızıklar dünyada önemlidir diye düşünmeliyiz. Dünyada bir garip veya yolcu gibi yaşa diyen peygamberin prensibine sahip olmalıyız. Kişi dünyada efendisinin ihtiyacı sebebiyle başka bir benliğe gönderdiği bir köle gibidir. Dolayısıyla biz dünyaya imtihan için geldik, kulluk yapmak için geldik, bunu unutmamalıyız. Sevgili dinleyiciler, insan denilince ruh ve beden birlikteliği akla geldiği gibi, rızık denilince de hem maddi hem manevi rızıklar hatırlanmalı. Her iki özelliğin ihtiyacının da karşılanması rızık tabiriyle vurgulanır. Allah kulunun üzerinde nimetlerini görmek ister. Bu hadis-i şerif rivayeti, cimriliği eleştiren bu hadis yarım anlaşılıyor, eksik anlaşılıyor. Esas nimet İslam'dır, manevi rızıklardır, Müslümanca yaşayıştır. Allah kulunda bunları görmek istiyor. Yoksa zengince çalım satmamız, lüks arabaları eğer zengin olduğumuz için kullanmayı Allah'ın görmek istediğini ifade ediyorsak yanlış anlıyoruz demektir. Rızık Allah'a aittir. Er-rızku alallah. Ne kadar inanıyor insanımız? Haram bir mal satan esnaf, hırs içinde doymak bilmeyen, nefsi doyurmaya kalkan, koşturmaca içindeki kişi, rızkın artıp eksilmeyeceğine, ancak haram yapılabileceğine ne kadar inanıyor? Bu yaşayışıyla ortadadır. Biz de bir böyleyiz. Nasıl inanıyoruz? Razzak olan Allah'a ve rızık konusundaki tavrımız nasıl? Bunu düşünmeliyiz. Aynı topraktan, aynı sudan, aynı yağmurdan ayrı ayrı rızıklar çıkartıyor Rabbimiz. Rahat suresi 4. ayette hatırlattığı gibi. Evet, sebeplere yapışmak, çalışmak gerekir. Çünkü Kur'an ve en leyse lil insani illa ma sa'a buyurur. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Onun için de çalıştığımızın karşılığında bir rızık sahibi olacağımız Allah'ın takdiriyle önceden bilinir, rızık ona göre tespit edilir ama bizim çalışmamızla bağlantısı mutlaka değerlendirilmelidir. Necm suresi 39. ayetinde insanın ancak çalıştığının karşılığı vardır buyruluyordu. Onun için bedenimiz topraktan yaratıldı, gıdası da topraktan gelir. Canımız, ruhumuzsa Rahman'dan, Allah'tan geldiğine göre gıdası da Rahmani olur, Rahman'dan gelir. Yani Kur'an-ı Kerim, peygamberlik, vahiy, iman, ilim, marifet, hikmet hep ruhumuzun gıdasıdır. Ruhumuz Rahmani özellik taşıdığı için ruhumuzun tatmin olması, onun gıdası ibadetlerdir, zikirdir, vahyin ortaya koyduğu manevi gıdalardır. Bedenimiz nasıl yapay gıdaları istemezse, ruhumuz ve aklımız da yapay fikirleri değil, ilahi emir ve tavsiyeleri, kulluk ve ibadetleri ister. Gıdası odur. Ekmeği karnımızın üstüne tutsak, nasıl midemiz doymazsa, Kur'an-ı Kerim'i de sevgili dinleyiciler, başımızın üstünde tutsak, ruhumuzu doyuramayız. Nasıl ekmeği midemize indirmek gerekiyorsa, Kur'an'ın prensiplerini de ruhumuza, gönlümüze sindirmemiz, zihnimize yerleştirmemiz, bütün organlarıyla yaşamamız gerekecektir ki o gıdalardan yeterince istifade edebilelim. Manevi gıdayla doyalım. Maddi gıdalar, rızıklar manevi gıdalara engel olmamalı. Manevi gıdaları maddi gıdanın daha üstünde, daha önemli, daha güzel, daha ulaşılması gereken prensiplerimiz olarak değerlendirmeliyiz. Nasıl aynı akla, aynı bedene, kültüre, çalışmaya sahip iki kişiden birinin zengin olduğunu, diğerinin fakir olduğu, iflas ettiğini görebiliyoruz. Hatta az çalıştığı halde zengin olan, zeki olmadığı halde zenginleşen nice insanlar görüyoruz. Bunun için rızkın sadece çalışma karşılığında, sadece insanın kendi becerileriyle alakalı olmadığını düşünmemiz gerekir. Yani Rezzak Allah'tır. O dileyene, o dilediğine, dilediği kadar rızık verir. Bazen az çalışana çok, bazen hiç layık olmayana bol nimetler verir. Ama takdir eden, kısan, geniş veren sadece Allah'tır. Bize şükür ve sabır gibi nimetlere yapışmak düşer. Her akıl bir olsa, herkes aynı onda aynı oranda rızık sahibi olsa, hani koyuna çoban bulunmazdı der atasözü. Onun için mutlaka bazılarımızın maddi durumu az olacak ki hayatın düzeni sağlanmış olsun. Rızıklar denk olsaydı dünya çekilmez olurdu. Ama unutmayalım ki sömürücü emperyalistler hayvandan da aşağı kimselerdir. A'raf suresi 179. ayette vurgulandığı gibi. Hayvan ihtiyacı kadar yer. Bunlarsa milyonlarca insana yetecek serveti tekerlerinde tutmak istiyorlar. O yüzden işgaller, zulümler, sömürüler, insanları kandırma ve kapitalist sistemin onca çirkefliği böylesine zalim insanların vazgeçemediği unsurlar oluyor. Hazreti Adem'den beri milyarlarca insan geldi geçti. Arzdan bir avuç eksiltemedi. Allah'ın rızkını azaltamadı. Allah'ın nimetlerini saymış olsanız bitiremezsiniz, sayamazsınız diyor İbrahim suresi 34. ayet. O yeryüzündekilerin hepsini sizin için yarattı diyor Bakara suresi 29. ayette. Onun için sevgili dinleyiciler, ağzımızın tadı, gönlümüzün şenliği ve esas manevi rızıklarımızın fazlalığı bize ne büyük nimettir, onları değerlendiriverelim. Midesi tok fakat gözü kör bir insanın bile, gerçekten özellikle kalbi gözü kör ise ne kadar aç olduğunu düşünmüş olalım. Dolayısıyla göz bir büyük nimettir. Gözle gördüğümüz şeyler de gözümüz için bir rızıktır. Kulağımız, efendim duyduğumuz sesler açısından bir rızık kaynağıdır. Bütün bunlar tefekkür edilecek, Allah'a şükredilecek hususlardır. Onun için sevgili dinleyicilerim, vaktim doldu. Yediğimiz içtiğimiz hususlara, sahip olduğumuz rızıklara tekrar bir bakalım, Rabbimize şükredelim. Manevi rızıklarımız olan ibadeti, takvayı, Allah'ı tefekkür edip ona zikretmeyi, onu hatırlamayı unutmayalım. Esas bizim ruhumuz bu tür gıdalarla beslenmeli, bu tür rızıklara sahip olmalı ki tatmin olsun, huzura kavuşsun, şikayetlerimiz bitsin. Rabbimiz bütün Müslümanlara bu anlayışı versin, Ramazanımızı mübarek eylesin, ağzımıza gireni de, ağzımızdan çıkanları da kontrol altında tutabilen, rızık konusundaki imtihanlarımızı kazanabilen insanlardan eylesin. Yeni bir kavramda buluşmak üzere, hepiniz hayırla, güzelliklerle kalın sevgili dinleyicilerim.